İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda İrfan Meclisi'nde sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu bize ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden izahlar getiriyorlar. İrfan ehli gönüllü insanların hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Bugün emri bil maruf nehyanil münkerle alakalı, hakka davetle alakalı bir konuyla başlayacağız inşallah. Kıymetli hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Doğru yola davet eden kimse ona tabi olanların ecirleri kadar ecir alır. Bu tabi olanların ecirinden de bir şey eksiltmez. Kötü bir yola davet eden kimse de ona tabi olanların günahları kadar günah alır. Bu da tabi olanların günahlarından hiçbir şey eksiltmez. Yani bu emri bil maruf, nehyanil münker, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, bu her Müslüman üzerine bir vazife. Yani Hakk'a davet etmek, Cenab-ı Hakk'a davet etmek, tebliğ ve irşat görevi. Dilerseniz bu hadis-i şerifin izahıyla başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Evet efendim, muhterem dinleyenlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve dualarımla selamlıyorum ve kucaklıyorum. Efendim, emir bir mağruf, nehi anil münker. Kur'an-ı Kerim'deki işte ye'murûne bil mağruf ve yenhevne anil münker diye anlatılan bir yapı. Yani anlam ve emir, yasak formasyonu ifadeleri var.
Evet.
İyiliği emretmek, yani iyiliğinin inşası. Bunu böyle anlamak lazım bugünkü dille. Yani yapın, edin. Arapçada zaten emir kelimesi sıfat, hal, özellik, durum, keyfiyet, şe'niyet, emr ve ma emruna illa vahidetun.
Evet.
Emir kelimesinin bu tür açılımları var. Yani emretmek bir yapılanma. Nehyetmek, yasaklamak da yapılanma yerine yapılanın yıkılmasına engel olma. İnşaat ve inşaatın, insanın yıkılımı, yıkılışı.
Evet.
Şimdi burada biz emir ve nehi derken iyi ve kötü kavramları var.
İyilik, ehli sünnet, kötülük, evet.
Ehli sünnet vel cemaat, işte Taftezani, Şerh-i Akaid'de iyinin ve kötünün neye göre olacağını, kaynağı ilahi mi, akılla belirlenebilir mi, böyle çok yönlü bir hayır verişi Allah'tandır. Buralardan başlayarak çok geniş tartışmalar, çok geniş mülahazalar yapılmış. Tabii bunlar insanın varoluş, egzistans süreci içerisindeki direkt insanla alakalı problemler.
Evet.
Yani bunun içerisinde epistemolojik değeri de var bu konunun. Ontolojik değeri de var. İki bakımdan da önemli. Ama burada İslam'da pratik ahlak çok önemli. Yani laf üretip ahlakın felsefesini yapıp onunla geçiştirmek yerine, o felsefesinin yapılması yerine bizzat uygulamasının önem kazandığını görüyoruz. Evet, işte bu bakımdan ele aldığımızda mesela Peygamberimizin iyiliği emretmek, kötülüğü efendime söyleyeyim yasaklamak. Gencin birisi geliyor, delikanlı. Evet. Ya Resulallah diyor. Ben diyor zina yapacağım diyor. Kötü bir şey.
Evet.
Şimdi Peygamberimiz burada kötülüğü tabii yapma diyeceği belli. Yapma diyecek ama Peygamberimiz birdenbire yapma demiyor da kötünün hangi bakımdan kötü olduğunu anlatmak üzere karşıdaki genci aklını uyarmaya çalışıyor.
Evet.
Yani ona reşadet deniliyor. Aklı uyanmış insanlara reşit deniliyor.
Reşit, evet.
Reşit. Eleyse minküm bir raculun reşit. İçinizde eleyse fiküm bir raculun reşit. İçinizde hiç aklı başında adam yok mu? Aklını evet. Başına getirmek. Yani olgunluk, aklın olgunluğu. Diyor ki, birisi seninle diyor, düşündürecek ya, annenle zina yapsa kabul eder misin diyor.
Kimse kabul etmez. Tabii.
Evet. Delikanlı diyor ki, yok diyor, kabul etmem diyor. Peki birisi gelse diyor, senin kızınla zina yapsa bunu kabul eder misin diyor. Etmem diyor. Kız kardeşinle yapsa etmem. Halanla teyzenle yapsa etmem. Efendim söyleyeyim. Hepsine hayır diyor. Bu şekilde cevap veriyor.
Evet.
Böyle söyleyince Peygamberimiz diyor ki şimdi sen gideceksin zina yapacaksın. Tamam diyor. Ama zina yaptığın kadın mutlaka birisinin annesi. Veyahut da birisinin kız kardeşi. Veyahut da birisinin kızı. Veyahut da birisinin halası, teyzesi vesaire.
Evet.
Şimdi sen kendin için uygun görmediğin bir şeyi başkası için nasıl uygun görürsün diyor.
Evet.
Genç duruyor. Hakikaten öyle. Ben kendi anneme yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapılmasını nasıl isteyebilirim? Yani bir varoluş şeyine, egzistansiyel bir zelzele geçiriyor. O sırada akıl. Öyle söyleyelim.
Evet.
Varoluşsal bir akıl depremi geçiriyor. Hemen taşlar yerine oturuveriyor. Ama kontrollü zelzele bu.
Evet. İkna ediyor yani.
Kontrollü zelzele. Yıkıcı zelzele değil. Mesela yapma dese bu delikanlı gidip yapacak. Çünkü doğruluğuna inanıyor. O inancını kırmak lazım. Yani o işi yapmadan önce o işin doğru olduğuna dair içinde beslediği inancı yıkmak. Peygamberimizin o yapacağı işin arka planına yöneliyor ve inşaatı oradan yapıyor. Temeldir o.
Ve mantıksal argüman kullanıyor.
Yani, mantıksal evet, argüman kullanıyor.
Evet.
Orada Allah yasaklamıştır bilmem ne onu da söyleyebilir.
Evet.
Peygamberimiz dikkat edin açıklamayı yaparken seküler bir açıklama tarzı yapıyor.
Evet.
Ben bundan hep hareket ederek günümüzde de gördüğümüz kötülükler varsa.
Evet.
Efendime söyleyeyim. O kötülükleri değerlendirdiğim zaman kötülüğü yapma demekten ziyade kötülüğün varacağı sonuçları ve kötülüğün temelini, yanlışın yanlışlığını ve ona dair fikir oluşturacaksam karşımdaki insanda fikir doğurtma, meyotik metotla
evet.
Ona karşı çıkmayı sağlamak.
Evet.
Ben bunu bugün yapmak zorundayım. Mesela çok yakın akrabam bir delikanlı lise 3'e gidiyor. Güney Koreli şarkıcı Gangnam. Biliyorsunuz arkada vokalistleri var. Vokalistlerin hepsi erkek ama baktığınız zaman bunlar kadın mı diyorsunuz? O bir akım. Amerika'da bir üniversiteyi bitirmiş o şarkıcı.
Evet.
Bilgili, malumatlı ve şarkıcıların artık moda olarak Güney Kore'de hepsi bir kadının yaptığı makyajın aynısını yapıyor. Bizmanlar hani meşhur bir sanatçımız vardı. Rahmetli oldu. O kadın kıyafetleri giyer. Efendim söyleyeyim ona göre makyaj yapar. Kaşına rastık çeker. Gözüne rimel çeker. Yanaklarına allık sürer. Ne bileyim pudra sürer, bir şey sürer. Yani bir unik bir örnekti. Öyle onun peşinden de giden olmadı. Bakıyorsun bu Güney Kore'den bütün dünyaya yayılmaya başladı. Arka planında erkeğin kadınlaşması, kadının erkekleşmesi, unisex. Halbuki yaratılış ayrı. Kadının anatomik yapısı ayrı. Erkeğin anatomik yapısı ayrı.
Evet.
Kadındaki annelik özelliği erkekte olmadığı için erkek annelik psikolojisini bilemezsin. Yani ayrı kul var da. İkisi de insan. Ortak payı bu. Ama anne olma kabiliyetine göre yaratılmış bir varlıkla anne kabiliyetine sahip olan yaratılmış varlık arasında hem şekli morfolojik olarak hem de psikomorfolojik olarak bir takım farklılıklar olacağı bellidir.
Evet.
Bunu hiç kimse inkar edemez. Sen illa zorlayıp da bir kadının erkeğe benzemeye çalışması, kendi fıtratına, yaratılışına, özüne yabancılaşması anlamına geliyor. Sen busun.
Tabii.
Hani Filibeli Ahmet Hilmi Efendi Amak-ı Hayal, Amak-ı Hayal adlı eserinde hayatın anlamı nedir diye bunun bir serüvenini anlatıyor.
Evet.
İstanbul, efendime söyleyeyim, Darülfünun'unda felsefe profesörü bunun arayışını yapıyor.
Filibeli Ahmet Hilmi.
Ahmet Hilmi Efendi. En sonunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi Aynalı Baba vasıtasıyla Karaca Ahmet mezarlığında yatıp işte Aynalı Baba var.
Evet.
Üzerindeki aynaların sayısı yüzlerce değil de 12 tane. Çünkü insan karakterolojik yapısı 12.
12.
Burçlar 12.
Evet.
12 ayrı burca 12 ayna gösteriyor. 12 aynası var üzerinde.
Evet.
Onu bir filmatize etmişler de üzerinde yüzlerce ayna koymuşlar. Yüzlerce ayna değil, 12 ayna var.
Doğru.
Her insana kendini gösteriyor. 12 ayrı kategoride insan var.
Evet.
Ve kendisi bütün aynaları toplamış. İnsan-ı kamil demek 12 burca sahip olabilen insan demektir. Rüyada işte hayatın manası nedir? Hayatın anlamı nedir? Bununla ilgili bir öyle supernatural journey diyoruz. Böyle tabiat üstü bir yolculuk yaptırıyor rüyada. Birinci yattığında eski Yunan filozoflarına soruyor. Onlar görüyor. Onlar çözemiyorlar. Daha doğrusu cevaplar geliyor ama tatmin
etmiyor. Evet.
Sözün kısası ikinci rüyasında da aynı supernatural manevi yolculuk ve seyahatinde büyük bir toplantı. Toplantının baş lideri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor ona what is the life? Veyahut da what is the meaning of the life?
Evet.
Hayatın manası nedir? Bu soruyu soruyor. Peygamberimiz kısaca şöyle cevap veriyor. Allah'ın sana vermiş olduğu bir rol var. O rolü kabullenmen ve dünyada da o rolü iyi oynamandır diyor.
Hmm, evet.
Peygamberimiz dikkat edin. Fıtrat referansı üzerine anlatıyor. Yani Allah-u Teala sana bir 12 burç üzere bir yapı vermiştir. O yapının gerekleri vardır. Kendini ona göre tanı, ona göre bil ve hayatı o pencereden okumayı öğren.
Evet.
Başka? Sen bir insansın. Allah seni yaratmış, kaderin de çizilmiş. Sen su muslukçusu olacaksın. Su tesisatçısı olacaksın.
Evet.
Mesleğini sev. Çünkü karnın oradan doğuyor. Sana bir yüz vermiş. Kendini yakışıklı bulmuyorsun. Razı ol. Razı olmayınca bir sürü estetik ameliyatlara dünya kadar para
evet.
gidiyor.
Hmm.
Dünyada 3 senede 3 milyon estetik ameliyat yapılıyor. Bunun sırf 25 bin, 20 bin civarı Türkiye'de yapılıyor. Yani Allah'ın verdiği hani tıbbi zaruretler, anatomik zaruretler, fizyonomik zaruretlerin haricinde yapılan bu estetik ameliyatlar bir tür isyan anlamına da geliyor.
Yani kendini beğenmiyor.
Zaruretin dışında yapılan.
Tabii zaruret hariç. Evet.
Yani razı olmayınca insan içinde depresyonlar, içinde deep quake yani derin zelzele yaşıyor.
Zelzeleler yaşıyor, evet.
Ve kendini bir yere oturtamıyor. Ve kişiliği havada kalıyor. Ve bir sabiti olmuyor. Sabiti olmayan bir insanın çevresi belli bir merkeze bağlı olmadığı için çevresi zamanla merkez haline geliyor. Çevreyi siz merkez yaptığınız zaman yani fenomeni nomen yaptığınız zaman dış harici dünyanın fiziki özelliklerini her şeyimiz gibi merkeze aldığınız zaman merkez kaybolmuş oluyor, çevreye savruluyor. Yani siz kendinizi çevreye savruyorsunuz.
Evet.
Olduğunuzdan başka türlü olmaya çalışıyorsunuz. Hastalıkların önemli bir bölüm hastalıkları psikolojik olarak başlangıcı buralarda oluyor. Haline razı olamamak. Fakirsin, zengin gibi yaşamaya başlıyor. problemi çıkar mı? Çıkıyor.
Evet.
Evet. Zengin gibi yaşayıp da, zengin olup da fakir gibi yaşarsan problem olmuyor.
Problem yok.
Güzelsin, çirkin bir insanmış gibi yaşıyorsun, problem olmuyor. Ama yüzünü, vücudunu, şeklini, boyunu, posunu beğenmeyen bir insan güzel ve idealmiş gibi olma çabasına girince problem oluyor. Bu çok önemli.
1.60 boyunda Allah
ama ne yapacak 1.80, yani? 1.80 yani, olsun yani. Ve onun ölene kadar ezikliğini yaşıyor. O klinik psikolojistler ve psikiyatrlar şuur altında buldukları hastalıkların çoğunda bu iç çatışmayı buluyorlar.
Bir türlü kabullenemiyor.
İç çatışma var.
Evet.
Kabullenemeyince kişilik sarsılması oluyor. Karşımızda özne haline gelememiş bir insan görüyoruz. Yani karşıda kişi yok ki kişiliği olsun.
Ya derisi siyah.
Beyaz olmak istiyor.
Aşağılık kompleksi oluyor falan.
Yani işte o evet. Kendi kişiliğini sarsıyor. Kendi olamıyor.
Evet.
Yani özne olamıyor. Olamayınca da sabit olmuyor. Sabit olmayan savrulur gider.
Evet.
Ve insanların büyük bir çoğunluğu herkes zengin olmak istiyor. Herkes lüks daire ve villa sahibi olmak istiyor. Herkes ve bütün bir böyle insanların hayatı bu ideal gördüğü şeyleri elde etmekle geçiyor. Hayat kavga yani life struggle hayat kavgasıyla geçiyor.
Evet.
Hayat kavgası insanı merkezden dışarı savuruyor ve bu şekilde travmatik yapılı insanlarla dolu bütün toplumlar, dünya toplumları.
Şizofren oluyor, birkaç kişilik.
Şizofren oluyor, depresyon hastalıkları var.
Evet.
Aklınıza gelen ne kadar hastalık varsa onların kökeni bu. İşte peygamberimiz direkt ona, yani kendin ol demek istiyor.
Evet.
Yani kendini bil diyor. Sen bir kulsun, kulluğunu bil. Kulluğunu bilince Allah kendini sana bildirecektir.
Evet.
Onun için ben arefe nefsehu fekad arefe rabbehu, sen kendi nefsini bildiysen Rabbini de bilirsin.
Rabbini de bilirsin.
Allah kendisi bildirirse bile bilirsiniz. Ama kendimizi bilme kabiliyeti var. Kendilik, hodi, selfness.
Evet.
Biz bunların farkındalığı var bizde. Kendimizi okuyabildiğimiz zaman ona göre hayatı da okuyabiliriz. Hayat büyük bir anlam haritasıdır. O haritada diyorsunuz ki benim bulunduğum ada şurada diyorsunuz.
Evet.
Yani Expierre bir gezegen tasarlıyor. Adalar kuruyor. Bir ünlü Fransız yazar. Lyon'daki havaalanının adı da biliyorsun Expierre.
Evet.
Havaalanı diye onun ismi vermiş. Çok büyük bir kafa. Küçük Prens adlı bir de kitabı var. Onu dinleyicilerim ısrarla okumasını isterim. Çok büyük bir ısrarla.
Evet.
Efendim işte burada insanın büyük dünya ve hayat haritası önünde bir büyük bir haritadır bu ve büyük bir okumadır. Tamamını okuyorsunuz, görüyorsunuz. Bir okuyorsunuz, kralın hayatını okuyorsunuz. Bir okuyorsunuz, zenginlerin, Rockefeller'ın hayatını okuyorsunuz. Ve Epikoş'un hayatını okuyorsunuz. Ondan sonra Nobel Fizik Ödülü kazanmış Brezilyalı yazar Jules bilmem ne, Jules diye başlıyordu da.
Evet.
Bir çöpçü kadının hayatını anlatıyor. Hani dışarılarda çöplüklerden çöp topluyor, satıyor, hayatını kazanıyor.
Onunki de.
İki tane de çocuğu var.
Değerli, evet.
İki tane de çocuğu var kadın. Böyle bir çöpçü kadın. Ondan daha fakiriyor toplumda. Brezilya toplumunun en fakirinin hayatını yazmış. Bir de onu okuyacaksın. Oraya bakacaksın aşağı. Peygamberim ne diyor? Yukarı bakma mutsuz olursun diyor.
Evet.
Aşağı bak. Öyle çöpçüler var diyor. Biz kolaylıkla paramızı kazanıyoruz. Akademisyeniz. Gece sabahlara kadar çöp çöp çöp çöp dolaşıp da oralardan naylon toplayan, cam toplayan, işte madeni eşya toplayan, bir şeyler toplayan insanları görüyoruz değil
evet,
mi?
Evet.
Ya öyle olsaydık ne olacaktı? Biz ama o ne değil. En lüks villalarda yaşayan faranda zengini. Gazeteyi yazıyoruz. Gazetede zenginlerin jet sosyetenin haberlerine bakıyoruz. Orayı okursan içinde bir sarsılma, bir burkulma olur.
Evet.
Çünkü sen de özlersin. Orası Dolce Vita'yı anlatıyor. Orası tatlı hayatı anlatıyor. Sweet life anlatıyor.
Hocam diziler hep öyle yani. Hep tatlı.
Şu andaki evet. Türkiye'deki televizyon dizileri böyle olduğu için
evet.
Ve o dizide gördüğüne bilinçaltı şartlandığı için evlenen genç kızlar o hayatı bulamayınca, evlenen delikanlılar o hayatı bulamayınca boşanma oranları yükseldi.
Muhterem hocam, Doğru yola davet eden kimse ona tabi olanların ecirleri kadar ecir alır. Yine kötü bir yola davet eden kimse de ona tabi olanların günahları kadar günah alır. Yani bir işi yapan ve daha sonra onu takip edenlerin aldığı ecir veya kötülük kadar, sevap veya ecir kadar ecir alıyor. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Dilerseniz bu hadis-i şerifle devam edebiliriz muhterem hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yani iyilik yapan bir sevap kazanır. O iyiliğin yapılmasına vesile olan da bir sevap kazanır.
Evet.
Ben bazen talebelere konuşurum, sohbet ederim. Bakın 150 tane talebe var. Arkadaşlar, falanca yerde tanıdığım 8 tane yetim, bir tane de anne, bir kirada zor bela oturuyor.
Evet.
Bunlara biz bir koyun alalım, keselim. Hepiniz cebinizden en küçük para, 1 lira, 5 lira, 3 lira, yani öyle yüksek para değil. Ama hepiniz katılmasın, 50 kuruş. Yani hiçbir şey satın alamayacağınız bir para da olsa toplayalım. Böyle bir onlara kuzu alalım veyahut da koyun alalım, keselim. Etini bağışlayalım ama hepinizin sevabı olsun.
Evet. Yani
hepimizin katkısı olsun. Şimdi o koyunu topluyoruz. Hakikaten 600-700 lira para toplanıyor. Kesiyoruz, veriyoruz. Diyelim ki pek matematikselleştirme, metafizik şeylerde, sınıflandırmalarda ve değerlendirmelerde pek uygun olmaz ama diyelim ki Allah-u Teala beğendi bu yapılan işi. Yetimlere bir koyun kesildi, eti verildi. Yetimler yiyorlar. Allah bunlara buna 100 tane sevap verdi. Oradaki 60 tane talebeye bölünür mü sevap?
Yok.
Yok, bölünmez.
Herkese.
Her birine 100 tane sevap verilir. Her bir, ben 50 kuruş verdim. 1 lira bile değil. Simit bile alamıyorsun. Dolmuş bile kabul etmiyor. Hiç kimse kabul etmiyor. Para değil 50 kuruş. 25 kuruş verdim.
Evet.
Bana da 100 derece veriliyor. 5 lira veren de 100 derece veriliyor. Hatta ben samimiyetle verdiysem bana belki daha da fazla veriliyor. İşin o tarafı da var.
Cenab-ı Hakk'ın lütfu yani bu da.
Lütfu.
Evet.
Günahlar misli misline karşılık görür.
Evet.
Yapılan iyilikler en az 10 misli, en fazla 720 karşılık verir diye pozitif ayrımcılık kullanmış Cenab-ı Allah iyilik yönünde.
Evet.
Pozitif ayrımcılık. Günahın işlenmesi yönünde negatif ayrımcılık yapmamış Allah-u Teala. Felehu aşru emsaliha. En az efendim 1'e 10. En fazla da o buğday misali veriyor biliyorsunuz. 7 tane buğday falan filan.
Evet.
Oradan anlıyoruz ki 1 veriyorsun 1 lira 720 lira da yazılabiliyor. Dikkat edin. Bunlar hep relatif, efendime söyleyeyim, pozitife doğru, iyiye doğru kapıyı açmak üzere Cenab-ı Allah-u Teala Hazretlerin bize vermiş olduğu nimetler bunlar.
Çok büyük nimet hocam.
Yani iyiliğin teşviki.
Evet.
İyiliğe prim vermek. Allah iyiliğe prim veriyor. Bugün patronlar, fabrikalarda çalışan işçilere, kaliteli iş yapan, kaliteli çıkaran ve fikir üreten işçilerine onlara ikramiye vermiyor mu?
Veriyoruz.
Mesela Ankara'da bir fabrikaya gitmiştim. İşte herhangi bir şey üretiliyor. Artık bulaşık makinesi mi, çamaşır makinesi mi neyse bilemiyorum. Bir uçtan bir uca 200 metre mi? O kadar uzunlukta bir bant. Bir taraftan parçalar giriyor. Takıla takıla takıla en sondan makine çıkıyor.
Makine çıkıyor.
Günde 200-300 tane falan çıkartıyorlar. Kendisi de onların başında tam ortasında oturuyor. İşçilerden bir tanesi, efendim biz diye burada şuraya bir vidayı fazla kullanıyoruz. Onun yerine sağ tarafına üçlü vida, öbür tarafına birli vida takarsak, çünkü aşınma payları budur diyor. O bir tane vidadan dolayı biz kâr edebiliriz. İsterseniz laboratuvarımızda, argemizde bunu bir deneyin diyor. Fikir evet. Hoşuna gidiyor patronun. Orada duruyor.
Projede
İşçi tulumunu giyiyor.
Evet.
Hemen argeye haber veriyor. Böyle bir şey söyledi bir işçi. İşin başında çünkü. Argeciler inceliğe bakıyorlar. Evet efendim diyor. Burada biz bir tane vidadan kâr ediyoruz. Bir tane vida fiyatı işte 3 kuruş veya 5 kuruş. Bir tane vida. Fakat üretim mantığının geçtiğine göre bakıyorsunuz 70-80 bin tane, 100 bin tane üretiliyor. 100 bin tane 5 kuruşunu eder. Bir senede şu kadar para eder.
Evet.
10 senede bu kadar. 20 senede bu kadar eder.
Evet.
Ve o işçiye o ay maaşının plus değer olarak, parasal değer olarak 3-4 bin lira maaş arıyor. 5 bin veriyor, 5500 veriyor. İşçiler de böyle yeni bir keşif yapabilir miyiz o üretim tezgahının başında? Ona göre uyanık oluyorlar. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Orada çalışan işte 150 tane işçi var. 150 tane kafa aynı anda çalışıyor. Yani buna konsensüs adı veriyoruz. Ortak beyin.
Ortak akıl.
Ortak akıl diyoruz.
Evet.
Ve büyük bir akıl ortaya çıkıyor. Ama onu harekete geçirmek için Napolyon'un dediği gibi lajan, lajan, lajan. Gümüş, gümüş, gümüş. Türkçesi para, para, para.
Bakın, teşvik yani.
Allah-u Teala Hazretleri de ecir, ecir, ecir diyor. Yani Türkçe karşılığı para, para, para. İyi iş yap, iyi iş yap. Ecir verim. Ecir ücret demek.
Evet.
Ücret de para demek. Tam manası bu.
Yani insan psikolojisine uygun olan bu yani.
Ben Allah yolunda çalışıyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Ve insanlardan yaptığım iyilik karşısında bir aferin beklemem.
Evet.
Bir tebrik beklemem. Efendim söyleyeyim şunu bunu beklemem. Bir beklentim yok. Benim ücretimi yarın ahirette Allah verecektir der. Allah'ın salih kulları. Kapılar hep oraya gidiyor. Dolayısıyla siz bir hayra vesile olduğunuzda mesela bir kalabalıkta 10 kişi var. O 10 kişiye içki içiyorlar. İçkinin zararlarını anlattınız. Karaciğer harabatı, beyin nöron hücrelerinin ölüşü, insanın akciğerlerine olan tesiri, vücudun hücrelerinde bulunan mitokondri denilen enerji üreten histolojik olarak ayakta tutan onun yıkımı, erken ihtiyarlık, bunama, kanser bunları anlatıyorsunuz. Etkilendi o 10 kişi. Sizin yüzünüzden de bıraktı.
Evet.
Ve bıraktığı için, içmediği için onlara bir sevap verilir. O 10 kişinin sevabı onları doğru yola ileten kişiye verilir.
Ne kadar güzel.
Onun için dünyada bir mümin iyilik melekleri gibi toplumun içerisinde dolaşmalı, toplumun dışında kalmamalı.
Evet.
Yapıcı bir unsur olarak, inşa edici bir unsur olarak bir kötülük gördüğü zaman gülerek, severek, saçını okşayarak, anlayabileceği bir dilde peygamberimizin yaptığı gibi önünü arkasını göstererek şöyle olsa nasıl olur, böyle olsa nasıl olur vesaire şu bu ya bu şekilde karşıdakini ikna ederek.
Evet.
Biz de ilahiyatçılar olarak vaizler olsun, hatipler olsun, müftüler olsun konuşmalarımızı yapacağımız sırada buna çok dikkat etmek lazım. İnsanların beyinlerini, beyinlerinden sonra kalplerini, beyin dışa açılıyor, afaktır.
Evet.
Kalp içe açılıyor, enfüstür. Senürühim ayatına fil afakli ve fi enfüslihim. Önce afaktan başlanılır. Abdest anlatacağız. Önce ayetten, hadisten başlıyor. Önce ayet, hadis olmaz. Önce afaktan başlayacağız. Abdesti niye alıyoruz?
Önce maddi faydalarından bahsediyor.
Önce maddi faydasından. İnsan karşıdaki ona göre programlanmış. Ama bana bahsederken direkt manevi faydasından bahset. Ben çevreden sıyrılmış, özle merkeze gelmişim. Bana özünü anlat. Bana hikmetini, ondaki marifet bilgisi nedir? İrfan nedir bir abdestin? İrfan açısından, hikmet açısından ağırlığı ne? Bana anlat onu. Ama halka bunu anlatamazsınız. Efendim güneş ışınları vücudun üzerinde iyon oluşturur. Faraday kafesinde olduğu gibi böyle artı eksi. Bu gözle görünmez ama elektrikal, bioelektrikal bir kirliliktir.
Evet.
Suyu değer değmez, topraklama yapar. Çünkü su bulmaz ama toprakla da abdest alıyoruz. Güneş ışığının değdiği yerler, güneş ışığının ne zararları var? Onu anlatıyorsunuz. İzah ediyorsunuz.
Evet.
Pek uzun uzun anlatımlar var. Başın bile kapalı olması lazım. Kadınların da erkeklerin de başının kapalı olmasının sebebi güneş. Biyolojik bilemediğimiz bir nöropsikolojik yıkıma yol açıyor. Bunu bilim adamları yavaş yavaş anlamaya başladı. Daha mahiyetini bilemiyorlar. Bu başımızda mutlaka bir bere, kasket, şapka, takke ne derse
yani kapalı olması lazım. Maruz kalmaması lazım.
Kalmamak lazım.
Evet.
Ve abdest aldığınız zaman vücut üzerinde güneş ışınlarının ta füzyon patlaması güneşin merkezinde ilk çıktığında öldürücü bir ışındır. Dünyaya geliyor, atmosferde yumuşuyor, filtre ediliyor, ondan sonra sana geliyor.
Evet.
Filtre edilmezse deri kanserine yol açıyor. En hafifi bu.
Ya başka hastalıklarda olabilir. He?
Her türlü bir şey oluyor.
Evet.
Ama nöropsikolojik bir değeri var. Onun için o ışıklara maruz kalmamak, kolların uzun olması lazım. Sırılsıklak çıkmamak lazım. Hani 15 dakika güneşte kalsan vücuda D vitamini olarak getiriyor. Ama akşama kadar.
Bir mantolama gibi yani adeta.
Adeta. Evet. Binalar mantoluyorlar. Hmm. 60 sene, 100 sene daha uzun ömürlü oluyormuş. Niye? Hmm. Güneş ışınlarından korunduğu için.
Korunduğu için. Evet.
300 senelik kalabilecek, 400 sene kalabilecek bir bina 500 senelik kalıyor daha mantoladığınız zaman.
Uzun ömürlü oluyor.
Yani. Şimdi o sunun ta oralardaki anlatımını buralardan anlatmaya başlarsanız. Efendim söyleyeyim. Yani vücuda biriken elektriğin giderilmesi. Zaten hadesten taharet diyor.
Evet.
Yani metafizik pisliğin temizlenmesi maddi pislik değil. Abdest almak. Maddi pisliğin temizlenmek necasetten taharet. O ayrı bir bahis.
Ayrı bir bahis.
O da farz. Gözle görülür pisliğin temizlenmesi ayrı bir konu. Bu gözle görünmeyen yani elektrikli, bioelektrikli bir pislik. Bioelektrik pislik insanın sinir yapısını bozuyor. Hormonların çalışmasını etkiliyor. Hormonlar %100 o yüzden çalışamıyor. Onun için vücut içerisindeki organlar çeşitli yönlerden hasta oluyor. Enzimler bütün vücuda tam bir sinirdiği gibi dağılamıyor. Dağılamayınca vücutta bir fizyonomik denge var, bozuluyor. Buralardan anlattıktan sonra en sonunda suya geliyorsunuz, abdeste geliyorsunuz. Güneş değen yerler ıslatılıyor abdeste. Yüzümüzde başımıza, yüzümüzü yıkıyoruz. Başımıza mes veriyoruz. Kollarımızı yıkıyoruz. Ayağımıza güneş değiyor, ona su veriyor. Ne oluyor? İşte bu gözle görünmeyen pisliğin giderilmesi. Maddi pislik değil.
Gusülde de sadece kirlenen yerler değil de tüm vücudu mesela.
Bütün vücut.
Bütün vücut yani.
Manevi bir
evet,
yapı var.
Manevi bir kir var.
Anlatmaya yani dıştan logos, lojik olarak bu dıştan, afaktan başlayıp öze doğru geldiğiniz zaman konuşmanızın en az 20 dakikasını buna ayırıp geri kalan 10 dakikasını da abdestin kendisine, şartlarına,
evet,
farzına, vacibine, efendim, sünnetine ayırırsanız insanlar daha bir akılları iyi anlıyor.
İkna oluyor.
Daha güzel akıl tatmini. Akıl tatmini olduktan sonra kalp tatmini meydana geliyor. Ondan sonra abdesti, namaz kılmasa bile abdest alma ihtiyacı hissediyor.
Evet.
Peygamberimiz işte öfkelendiğiniz zaman abdest alın diyor. Niye? İç hararet yani internal temperatür yani iç sıcaklık artıyor. İç hararet, öfke de artıyor. Şeytani yıkım enerjisi çoğalıyor. Şeytan ateşten onu yok edecek şey sudur.
Su rahatlatıyor, evet.
Bir abdesti mesela böyle anlarsak nasıl olur? Bütün konularda böyle.
Evet.
Önce bir hikmetini, onun için biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ateynâhül kitâbe vel hikmete. Kitabı Kur'an'ı verdik, tamam. Ama bir de hikmeti verdik. Hikmetle beraber verdik. Vav-vav-ı maiyye.
Evet.
Dikkat edin. Hikmetini ayıramazsınız. Kur'an-ı Kerim'in hikmetini en iyi anlayan da Peygamberimiz. O hocam Kur'an-ı Kerim'le hadis-i şerifleri ayırmamamız lazım. En iyi yaşayan o, en iyi anlayan o. Onun anlaması ve yaşaması Kur'an-ı Kerim'in hikmet olarak ortaya çıkışı. Ameli olarak çıkıyor. Görüyoruz namazın nasıl kılındığını. Ama ürperme nasıl olur? Peygamberimiz hayatında görüyoruz. Nasıl namazda ürperdiğini görüyoruz.
Nasıl gözyaşına dönüşüyor?
Gözyaşına nasıl dönüştüğünü görüyoruz.
Evet.
Ama ayette bunlar çok üstü kapalı müphem anlatılıyor. Peygamber'e bakacaksınız. 58 tane ayet Kur'an-ı Kerim'e gitmeden önce peygamber nasıl anlamış? Peygamberin anlayış referansı üzerinden Kur'an anlayışınızı oluşturun diye 58 tane ayet olduğu halde bugün hadisleri inkar ediyorlar.
Maalesef.
İşte bu yüzden de Peygamberimiz diyor ki Ebu Davud'un Sünen'i efendime söyleyeyim 4604. hadisinde Tirmizi İlim bahsinde 2661 nolu hadis. İbn-i Mace Mukaddimesi'nin ikinci hadisinde. Ram-ı Hurmi Şerh-ü Ümmeani İbn-i Hibban Darekutni bunların hepsi rivayet ettiği bir hadis var. Sahih bir hadis. Peygamberimiz tabi Allah bildiriyor öyle biliyor aslında.
Evet, Allah
ama bugünkü insanlar akıl bunu kabul etmediği için hadi beğenmedin geleceğe tahmin edebilme, kestirebilme, firaset diyoruz. Peygamberim diyor ki, süslü koltuklara yaslanmış, rahat, böyle çilesiz gözüken bir adama benim hadislerimden birisi okunur. O da hiç böyle saygı göstermeden, istifini bozmadan benim hadislerim kabul etmez diyor. biz Kur'an'ın deriz diyor. Hadis mi?
Evet.
Bugün Kur'ancılar böyle söylüyor. Aynı peygamber hadis-i şerifte söylediğini söylüyorlar. Hadisten bize ne diyor? Diyor ki siz ona hadis okuduğun zaman sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim var. Biz ona bakarız. Ondaki helal helal, ondaki haram haram. Bu şekilde karşılık verip de hadisleri değere almayanlar görülecek diyor. Ey ümmetim, sizleri uyarıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün hükümler haktır. Ve benim de haram kıldığım, Resulullah olarak haram kıldığım şeyler Allah'ın haram kıldığı şeyler gibidir diyor. Şimdi o peygamberimizin hadisleri bizim için bir şey ifade etmez efendim diyen bir insana ben bir soru sordum. Dedim ki geceleyin Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz bir kadınla maddi ilişkiye girdiğiniz zaman hemen gusül abdesti alın. Kadın da erkek de gusül abdesti alacak.
Evet.
Tamam. Olası lames, lemese fiili geçiyor da. Temas.
Temas.
Peki rüyada ruhun bedenden ayrılıyor. Rüya görüyorsun. Rüyada bir kadınla temasa geçiyorsun. Uyanıyorsun, bakıyorsun ki üstün başın kirlenmiş, cenabet olmuşsun.
İhtilam olmuş.
He. Yıkanıyor musun, yıkanmıyor musun?
Evet.
Efendim yıkanıyorum diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de rüyaya yatıp rüyada ihtilam olduğunuz zaman uyanınca abdest alın diyor. Kur'an'da bir ayeti var mı?
Yok.
Yok. Niye alıyorsun abdesti? Çünkü
hadis-i şerifler
Kur'an'da işte. Yok. Hadis-i şerifte anlatılıyor bu.
Evet.
Hani sen hadisleri inkar ediyordun. Kendi işlerinde çelişki halinde bunlar.
Evet.
Ve daha pek o kadar çok örnek var ki. Namaz kıl. Namazın rekatları Kur'an'da belli mi?
Yok.
Belli. Peygamberimize dönüp bakıyoruz. Nasıl kılmış? Ha böyle kılmış. Demek ki oymuş diyoruz.
Beni nasıl görüyorsanız o şekilde kılın diyor.
Şekle bakın diyor. O evet. Kadar. Daha sonra ruha inkılap edecek. Yani hakiki namaz kılınır. Önce şekli namaz.
Tabii.
Yani beden eğitimi gibi görünen bir namaz var. Bir de esas Allah'ın önünde ruhun kıvranışı, acı çekmesi, yalvarması, dua etmesi, ağlaması, ızdırap çekmesi, sadakati, Allah-u Teala yönelişi, kulluğu, ihlası şeklinde tecelli eden huşu diye adlandırdığımız namaz var.
Evet.
Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi yani bir kimse dâllül hayri kefâilihi ve dâllül şerri kefâilihi bir kimse iyiliği gösterirse o iyiliği yapanın kazandığı sevap gibi sevap kazanır.
Evet.
Eğer kötülüğü gösterirse o kötülüğü o insan onun sebebiyle işlemeye başlarsa o zaman onun işlemiş olduğu günahların aynısı bunun amel defterine yazılır.
Allah
şimdi
ya.
Hadis-i şerif bu. Bu Seddi Zerai diye fıkıh kitaplarında bir kural vardır. Efendim herkes kendi yaptığı amelden sorgulanacaktır. Sen adama içki içliyorsun, içki basmasına sebep oluyorsun. Ondan sonra Allah'ın huzurunda ya Rabbi ben içki içtim ama içki içmesinden bana ne diyemiyorsun. Hani herkes kendi bacağından asılır.
Öyle bir şey yok ya.
Sen ölmüşsün. Adam senden sonra 50 sene yaşıyor. 50 sene içki içiyor. Sen mezardayken amel defterini açıp yazılmaya devam ediyor. Şimdi bahsetmiş olduğumuz peygamberi inkar eden bu İslami grup Türkiye'de bunu anlatamıyorlar. Anlatmakta zorlanıyorlar. Öldü amel defteri kafanda efendim. Sen kötülüğe vesile oldu. O içkiye başlattı adamı öldükten sonra 50 sene o adam içki içti. 50 senenin günahı o adam mezarda yatıyor. Yattığı yerde amel defterine yazılmaya devam ediyor. Ama bir insanın iyiliğine çalışmış. Yani içki belasından kurtarmış. Kumar belasından kurtarmış. O adam yaşadığı süre içerisinde, kumar oynamadığı süre içerisinde kazandığı sevabın aynısı mezarda yazılmaya devam ediyor.
Evet.
Hadis-i şerif bunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ve mantık da buna amirdir. Amel defteri hemen kapanmıyor. Kötülüğüne vesile olduğun insanların günahları işlendikçe amel defterinin kötü tarafına yazılıyor. İyiliğine vesile olduğun insanların da iyilikleri devam ettiği müddet içerisinde onlara verilen sevabın aynısı sana veriliyor. Mimar Sinan Süleymani yaptı. Kanuni Sultan Süleyman yaptı. O cami yapan Mimar Sinan'ın amel defterine hala orada namaz kılanlara sevabı gidiyor.
Evet.
Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin mezarında yatan o zatın ruhuna hala orada kılanların namazları yazılmaya devam ediyor. Buna biliyorsunuz sadaka-i cariye denmiyor mu?
Evet, sadaka-i cariye.
Bu insanların, zavallıların, küçük beyinlilerin tıkandığı yerlerden birisi de bu olmuş. Öyle.
Evet hocam.
Peygamberimiz olmadan peygamberimiz olmadan Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaz, mümkün değil.
Aleyhissalatü vesselam.
Bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz maalesef ben Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizden daha iyi anlıyorum diyecek kadar, anlıyorum diyecek kadar cüret sahibidir. Bunu iddia ediyor.
Öyle şey mümkün değil.
O yani. Anlayamadı, biz anladık. O zamanlarda fizik ve kimya, biyoloji yoktu diyor. Şimdi var, ilim diye fizik, kimya, biyolojiyi görüyor. Daha öteki açılımı var, ilmin hakikati var. Onları hiç konuşmuyor.
Evet.
Allah ıslah etsin. Başka söyleyecek bir şey yok.
Allah efendim. Razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.